Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, İnsan Bu programına hoş geldiniz efendim. İnsan Bu programında klinik psikolog Mehmet Dinç hocamla birlikte her pazartesi olduğu gibi bu pazartesi de evlerinize, işyerlerinize, vasıtalarınıza, gönüllerinize misafir olmaya geldik. Bizlere şöyle bir yarım saat, 40 dakikanızı ayırırsanız inşallah şöyle sadra şifa, gönle huzur, içimize de ferahlık ve inşirah verecek iyi haberlerden, güzel şeylerden bahsetmek istiyoruz. Esaslı soruları önce kendimize, sonra siz değerli dinleyenlerimize sorup beraberce cevap arayalım istiyoruz. Kıymetli hocam, hayırlı haftalarınız olsun efendim.
Size de efendim, bütün dinleyicilerimize hayırlı haftalar.
Çok teşekkür ederim. Evet, yani az önce de ifade ettiğimiz gibi esaslı sorular, her şey bu sorularda başlayıp bu sorularda bitiyor ve bu soruların cevabını açık yüreklilikle, cesaretle, samimiyetle vermekten geçiyor. Bugün size soracağımız ve cevabını merak ettiğimiz soru. Anne babalar olarak, ebeveynler olarak kıymetlilerimize, bir kutsal emanet olarak bizlere verilmiş olan ciğerpare yavrularımız, göz nuru evlatlarımız, cennet kokulu çocuklarımıza ne bırakalım hocam? Ama evet, buradan kastımız mal değil. Mal hariç ne bırakmalı çocuklara?
Zaten malla alakalı bir sürü düzenleme yapılmış. Bir sürü beklenti var. O yüzden biz planlasak da planlamasak da bizden sonra bir sistem icra ediyor.
Miras hukuku işliyor tabii.
Evet, bir hukuk işliyor. Çocuklarımız, yakınlarımız, kardeşlerimiz, akrabalarımız o hukuktan istifade ediyorlar. Dolayısıyla o kodu belli, malla alakalı mesele belli ama mal hariç acaba ne bırakmamız lazım, ne bırakabiliriz? Bunun üzerine bir düşünmekte fayda var diye düşünüyorum. Çünkü güya bildiğimiz ama aslında hiç bilmediğimiz, çok unuttuğumuz bir gerçek var.
Nedir o gerçek?
Her an ölebiliriz.
Eyvah. Kesinlikle doğru.
Evet, yani
her insan ölecek yaşta.
Ölecek, bir de doğru. her an gelebilir bu ölüm. Dolayısıyla biz öldüğümüzde, şimdi ölsek acaba 5 dakika verilse yakınlarımıza ne vermek, ne bırakmak, ne söylemek isteriz? Onun temrinlerini yapmamız lazım. Sanki öyle bir halimiz var ki daha vaktimiz var, daha sırası değil, daha zamanı gelmedi. Sanki böyle önceden haberimiz olacak da biz önceden gereken şeyleri yapacağız. Bu çok mantıklı bir yaklaşım değil. Dediğiniz gibi her insan ölecek yaştadır. Hepimiz her an ölümle karşı karşıya gelebiliriz. Bununla alakalı hazırlık yapmamız lazım. Bu hazırlığın bir parçası olarak bir hayat yaşadık, bir tecrübe biriktirdik. Doğrular yaptık, yanlışlar yaptık. İyilikler biriktirdik. Belki kötülüklerle alakalı yüklerimiz oldu. Bu noktada aldığımız mesafe, geldiğimiz nokta itibariyle sevdiklerimize, yakınlarımıza ne söylemek istiyoruz? Ne bırakmak istiyoruz? Ne paylaşmak istiyoruz? Neye dikkat etsinler istiyoruz? Neyi muhakkak yapsınlar istiyoruz? Neyi bilsinler? Mutlaka akıllarında tutsunlar istiyoruz. Bunu maalesef ihmal ediyoruz. Bu çok önemli bir mirastır. Bu çok önemli bir kıymettir, hazinedir. Parayla kıyaslanacak, varlıkla kıyaslanacak bir değer değildir. O yüzden hangi yaşta olursak olalım, büyüklerimizin bize tavsiyesi, yastığınızın altında vasiyetiniz olmadan uyumayın. Yastığınızın
doğru,
altında vasiyetiniz
hangi olsun. Yaşta olursak olalım.
Hangi yaşta olursak olalım, yastığımızın altında, insanların bildiği yerde, bulabileceği yerde muhakkak vasiyetimiz olsun. Vasiyetimizde dünyalık işler olabilir. Olmasa da olur. Ama bir borcumuz vesaire varsa o bilinse, bizden sonra ödense iyi olur. Ama daha da önemlisi, esas biz ne öğrendik, ne biriktirdik, onu paylaşmamız lazım. Şimdi bu konuda o kadar çok eksiyiz ki rahmetli merhum Süheyl Ünver'in çok önemli bir sözü var.
Nedir hocam?
Diyor ki, ya diyor, bizi diyor şifahilik bitiriyor diyor. Her şeyi sözde söylemeye, sözde aktarmaya çalışıyoruz, yazmıyoruz diyor. Selçuklu'dan bugüne diyor. Selçuklu'dan bugüne 5 deftercik kalsaydı kültür tarihimiz, medeniyet sanat tarihimiz ne kadar değişirdi diyor. Nitekim kendisi sadece bunu söylememiş, hayatında yaşamış, tabii, her şeyi yazmış.
Her şeyi kaydetmiş,
her şeyi yazmış, kaydetmiş. Evet. 3 tane kütüphaneye bırakmış metru kağıtını, mirasını sadece Süleymaniye Kütüphanesi'nde bıraktığı defter sayısı 1497. 1497 tane defteri doldurmuş.
Süheyl Ünver.
Süheyl Ünver merhum. Bize de diyor ki ne olur, ne olur yazın. Herkes yaşadığını, öğrendiğini, gördüğünü, bildiğini, fark ettiğini yazsın. O yüzden bizler de çocuklarımız için, sevdiklerimiz için Allah nasip eder daha büyük bir kitleye ulaşırsak bizden sonraki insanlar için bir şeyler yazmak, bir şeyler biriktirmek, bir şeyler bırakmak durumundayız. Bu önemli bir miras. Sadaka-i cariye de olur.
Kesinlikle olur.
Yani siz bir şey öğrendiniz, onu yazıyorsunuz, aktarıyorsunuz. Sizden sonra gelen insanlar onu uyguluyorlar. Onu yerine getiriyorlar. Onların yaptığı güzel şeyler size de yazılmış oluyor.
Öyle. Buna çok küçücük bir misal vermek isterim. Yıllar yıllar önce bir mecmuada Cenab-ı Hak kendilerine hayırlı uzun ömürler Profesör Doktor Mustafa Uzun hocamızla yapılan bir mülakatı okudum. Orada zekatta mahiriz modeli başlığı altında işte Mahir Hoca'nın her ay maaşını aldığı gibi %2,5'unun ayırıp hemen zekat verdiğinden ve talebelerine de bunu ısrarla tavsiye ettiğinden bahsediyor. Bu orada yazılmış, Mustafa Hoca katıldığı programlarda anlatmış. Onu yıllar sonra bir televizyon programı yapmak nasip oldu. O programda Mustafa Hoca'yı misafir ettim, orada anlattırdık. Şimdi iyi ki bunu Mustafa Uzun Hoca kendine saklamamış.
Tabii.
İyi ki bunu yazmış, iyi ki anlatmış. Şimdi bunu bugün bile dinleyip, evet ya ben de her ay maaşımı aldığım gibi %2,5'unu ayırıp zekatını versem ne iyi olur diyen bir kardeşimiz için de bu Mahir Hoca'nın Sadaka-i Cariye hanesine yazılmaya devam
vesile
eden bir
olanı da,
güzel. Tabii vesile olan da yapan gibidir.
Evet.
Gibi.
Ya ne değil kadar mi? Kıymetli işte. O yüzden güzel bir şeylere vardıysak, fark ettiysek, öğrendiysek onu yazarak aktarmak zorundayız. Evet. Çünkü söz uzar, uçar, yazı kalır. Şimdi bir tane kitap okuyorum bu sıralarda. Aşçı Dede'nin Hatıraları diye. Aşçı Dede 18. yüzyılda bir Osmanlı bürokratı ve dervişi. Yani bir çok olağanüstü özel bir insan, tarihe geçmiş işler yapmış bir insan değil. Bir şeyde devlet dairesinde katiplik yapmış. Aynı zamanda meraklıymış. Çok tasavvufi çevrelere girmiş. Çok büyüklerle tanışmaya gayret etmiş. Ve gördüğü her şeyi yazmış. 4 tane kocaman cilt, 2000 sayfanın üzerinde yazı. Kitap haline getirmişler. Mustafa Koç hocalar, Allah razı olsun. Büyük bir hazine olmuş. 4 tane büyük ciltte 2000 sayfanını aşkın Osmanlı'nın günlük hayatında, toplumun içerisinde neler neler neler neler oluyor. Onların her şeyini uzun uzun çok böyle tatlı bir dille yazmış. Şimdi bakıyorsunuz çok büyük paşalarla alakalı hiçbir fikrimiz yok. Ama Aşçı Dede'nin her şeyini öğrenmek mümkün. Ben okuyorum, biliyorum yani Aşçı Dede'yi. Adam aşçı da değil. Katip esasında. Çok büyük bir merasim oluyor. Bir Şeyh Efendi'nin tacının takılacağı bir merasim oluyor.
Caz etmeli.
Evet.
Evet.
Ve şey yapılıyor. Yemeği aşçı dede yapıyor. O yüzden ona aşçı dede lakabı veriyorlar. Normalde aşçı falan değil. Normalde katip. Bir defa yemek yapmış ama
ismi öyle kalmış.
Evet, ismi öyle kalmış. Öyle bir lakap verilmiş. Ve yaşadıklarını yazdığı için 200 yıl sonra okuyoruz. Detaylı bir şekilde okuyoruz. Öğrendiklerini, gördüklerini bize taşımış. Çok şey yazmış. Her şeyi yazmış. Ve çok istifade edilecek bir kitap. Yine geçenlerde Dervişler Arasında iki Hafta adında bir kitap var.
Karvet'in Hatıraları. Evet.
Evet, Karvet Müslüman bir adam değil ama meraklı. Gelmiş İstanbul'da tekkeleri ziyaret etmiş. İki hafta Esnefendi'nin tekkesinde kalmış.
Kelami dergahında
kalmış. Ne kadar güzel hatıralar yazmış. Çok. Yani başka türlü onu bilmemizin çok mümkün olmayacağı hatıralar yazmış. O yüzden ben de mesela o kitabı okumaktan çok çok keyif aldım. Çünkü Esat Efendi ile alakalı o kadar hususi bilgiyi başka yerde bulamıyorsunuz.
Mümkünatı.
Genel bilgi. Tabii, şurada doğmuş, burada yaşamış vesaire gibi. Ama orada kişiliğiyle alakalı, oturmasıyla, kalkmasıyla alakalı, konuşmasıyla alakalı, söylediği sözlerle alakalı çok hususi bilgiler var. o bilgiyi bulamıyorsunuz. O yüzden bu adamcağız, Allah razı olsun, Allah toprağını bulasın diyeyim. Çünkü nasıl gitti bilemiyoruz. Ama iyi ki yazmış.
İyi ki yazmış.
Yazmak lazım. Yine geçenlerde siz takdim ettiniz. Mehmet Bey sağ olsun bir kitap yazmış. Emekli bir hakim.
Evet. Mehmet Mencet, evet, Yüz Akı Mecmuası yazardı.
Evet, Mehmet Mencet Bey sağ olsun bize de bırakmış kitap.
Evet, onda da çok böyle çok kıymetli hatıralar.
Evet, ben o gün oturdum okudum o kitabı.
Öyle mi? Sonra.
Evet, o gün bitirdim. Çok akıcı, güzel bir kitap kaleme almış. Yaşadıklarını, gördüklerini, tecrübe ettiklerini, düşündüklerini paylaşmış. Ve bir eser ortaya çıkmış. Evet. Ben istifade ettim, çok güzel olmuş. Kalemine sağlık, ömrüne bereket. Çok bu tür çalışmaların önemli olduğunu düşünüyorum.
Çok.
Bir röportaj okumuştum. Röportajda diyor ki bir sahafa, elinizdeki en kıymetli, en pahalı eser ne diyor? Diyor ki şu an elimdeki en kıymetli, en pahalı eser Abdülhamit'in Saray Doktoru'nun günlüğü. Şimdi o dönem için baksanız Saray Doktoru'nun günlüğünü kim ne yapsın? Ama 50 sene, 100 sene sonra en kıymetli eser haline geliyor. Çünkü oradaki bilgiyi başka bir yerde bulamıyorsunuz. Şimdi mesela Mehmet Mencet Bey sağ olsun Anadolu'yu gezmiş, farklı farklı yerlerde vazife yapmış, farklı farklı insanlarla tanışmış. O insanlarla alakalı onun verdiği bilgiyi başka yerde belki bulmak mümkün olmayacak. O tecrübeyi başka yerde almak mümkün olmayacak. O yüzden hangi durumda, hangi konumda, hangi yaşta, ne iş yapıyor olursak olalım, muhakkak yazalım. İlla kitap yazmak zorunda değiliz. Bir not yazalım, bir mektup yazalım, bir küçük defter tutalım ama... Ne oldu yani, ne diyoruz, ne çıkardık bu hayattan, yazalım.
Kesinlikle.
Hiç kimse için yazmıyorsak kendimiz için yazalım. Çünkü yazdığımız zaman zihnimizde yaşadıklarımız, düşüncelerimiz süzülmüş olur. Ve biz de unutuyoruz sonuçta yaşadıklarımızı. Biz de unutulmaması gerekenleri unutmamış oluruz. Kendimizi hatırlatmış oluruz. Kendi zihnimizde taze tutmuş oluruz. Bu birinci mesele. İkincisi...
Yani hocam son zamanlarda... Nehir Söyleşi kitaplarının, hatıratların, biyografi ve otobiyografi kitaplarının neden bu kadar çok alaka gördüğünü tabii. Şimdi sizinle bu programı yapınca daha iyi anlamış olduk dinleyenlerimizle birlikte.
Çok önemli. İhtiyacımız var tabii.
Yaşanmışlıklar var orada, süzülmüş tabii. Hatıralar var ve kendi hayatımıza alabileceğimiz birçok güzellik, meziyet, hususiyet var.
Evet, yani şunu muhakkak göz önünde bulundurmamız lazım. Bir insan kolay yetişmiyor.
Elbette.
Yetişen bir insan yüzlerce, binlerce kitap, onlarca, yüzlerce hoca, sohbet, ders, mesai, çalışma biriktirmiş oluyor. Ve bunları bir kitapta özetliyorsa, söylüyorsa, anlatıyorsa o kitap altın değerinde.
Çok doğru.
Yani ballar balı. O yüzden nasıl böyle arı, binlerce, on binlerce çiçek gezer, ballarını toplar, getirir, biz de istifade ederiz, şifa buluruz ya. O kitaplar öyle. O yüzden insanlar hayatı boyunca binlerce, on binlerce çiçeğe gidiyorlar. Oradan balları topluyorlar. O balları yazsalar çok insan faydalanır. En başta kendisi faydalanır. Sonra yakınları faydalanır. Yani mesela şöyle düşünün. Bana nasip olmadı. Bilmiyorum size nasip oldu mu ama... Dedenizin dedesi bir not bırakmış olsaydı size, bir kitap bırakmış olsaydı, bir hatıra bırakmış olsaydı, yani parayla kıyas edilir miydi o hatıra, o bilgi, o notlar, o yaşantılar? Asla. O yüzden bizden sonrakiler için, torunlarımız için, torunlarımızın torunları için bir hediye bırakmış olsak, yaşadıklarımızdan, öğrendiklerimizden, gördüklerimizden bir hediye bırakmış olsak, onlar için de çok kıymetli bir miras olacak. Bizi hayırlı anmalarına, dua etmelerine, bizi tanımalarına, bizimle ilişki kurmalarına vesile olacak. Bizi anlamalarına vesile olacak. O yüzden hiç kimse için yapmıyorsak kendimiz için yapalım. Hiç kimse tabii. için yapmıyorsak bizden sonraki gelecek akrabalarımız, torunlarımız, tabii. çocuklarımız için yapalım.
Bakın hocam fotoğrafını sizinle paylaşıyorum. Instagram notu olarak da paylaşmıştım takipçimle bir vakitler. Rahmetli babacığım, 7 Temmuz 1987'de rahmeti Rahman'a kavuştu. Bendeniz 2 yaşındayken Ömer Nasuhi Bilmen Efendi'nin Büyük İslam İlmihali giriş kısmına demiş ki bu kitabı Sevgili oğlum Selahattin'e büyüyünce okuması için hediye ettim. Hmm. 6 Ağustos 1980 Çarşamba 25 Ramazan 1400.
Siz 2 yaşındayken.
Tabii. Ya. Yine merhum emekli binbaşı Numan Kurtulmuş Bey'in Amentü Şehri Büyük İlmihal kitabı. Oğlum Selahattin'e hediye. Ne zaman? 1 Mart 81. Ben o zaman 3 yaşındayım. Hmm. Ahmet Rasim'in Ramazan Sohbetleri. Oğlum Selahattin bu kıymetli kitabı ara ara oku, istifade et. 1984 yaşındayım. Bir de Eşrefoğlu Rumi'nin kitabı vardı. Oğlum Selahattin'e hediye. 9. Babacığım her yaş günümde.
Maşallah.
Yani tarihinde böyle kitaplar hediye et. Üzerine de yazmış. Şimdi bunlar çok hani bir babadan geriye ne kalır diye bakıyorsun. Çok kıymetli hatıralar bunlar.
Bir de size ufuk veriyor. Diyor ki bunları takip et. Bunları oku. Bunlardan istifade et. Kendisi bunlardan istifade etmiş. Onu anlıyorsunuz.
Evet.
Işte. Büyük miras.
Evet, şimdi okudukça hakikaten bunlar çok anlamlı geliyor bana.
Tabii.
Her bir kitabın girişine işte bir Peygamber Efendimiz'le ilgili bir siyer kitabına. Sevgili yavrum Selahattin'e 7. yaş günü hediyesidir. 15 Temmuz 1984 diyeydi. Notlar düşmüş.
Allah rahmet eylesin.
Paylaşmak istedim yeri gelmeden. Yazmak çok dediniz ya.
Hakikaten önemli. Bakın küçücük bir şey yazmış. Tabii. Ama sizin için büyük teselli.
Çok.
Sizin için büyük çok ders. Büyük istikamet göstericisi. Büyük işaret. Benim bir dostum, arkadaşım var. O da babasını böyle çok ani kaybetti. Babası hiç konuşan bir adam değil, hiç. Yani sevgi de göstermezmiş, konuşmazmış da. Bir gün onun kitaplarını karıştırırken Marifetname'nin arkasında bir sayfa ona yazı yazmış.
Evet.
Oğlum, işte hayat şudur, hayat böyledir. Bu kitapları oku, şunlara dikkat et, bunları yap vesaire diye söylememiş de yazdığını. Tesadüfen bulmuş. Şimdi bunaldıkça, daraldıkça dönüyor oraya okuyor. Bir sayfa yazı. Dönüyor oraya okuyor ve dediğiniz gibi kitabın kapağına yazılmış. Tabii. Yani ayrıca hususen yazılmamış. Ama bu tür notlar, bu tür
çok
bilgi birikimleri çok çok faydalı. O yüzden muhakkak yazalım. Not bırakalım, mesaj gönderelim, biriktirelim, yazalım. Şimdi o kadar kolay ki. Önceden kalemlerde, defterlerde bakın kitapların kapaklarına yazmış insanlar. Ama şimdi şu cep telefonları, not bölümleri var. Oraya yazabiliyorsak oraya yazabiliriz. Yazamıyorsak veya daha güzel olsun istiyorsak hususen bir defter alalım.
Doğru.
Bir akıl defterimiz olsun. Bir yaşam defterimiz, yaşantı defterimiz olsun. O gün yaşadıklarımızı yazalım.
Öyle
koyalım.
Günden kalan diye yazalım. Güne
evet,
düşen
evet,
diye
evet,
yazalım.
Evet. İlla böyle
günden
çok
geriye bana ne kaldı diye yazalım. Okuduklarımdan,
evet,
izlediklerimden, evet, dinlediklerimden,
evet,
şahit
yani
olduklarımdan.
Evet, böyle çok özel şeyler, ergen günlüğü gibi.
Değil.
Çok özel şeyler yazmaya gerek yok.
Ama bugün
yok.
Ne öğrendim?
Evet, ama bugün ne öğrendim? Yazabiliriz yani. Bugün ne öğrendiğimizi yazmamızda, başkasının görmesini okumasında hiçbir mahsur yok. Bilakis görsünler, okusunlar yani. Hatta keşke evlerimizde böyle defterler tutsak. Hmm. Bugün ne öğrendim defteri. Herkes o gün akşam bir cümle bir şey yazsa.
Tabii.
Bugün ne fark ettim? Defteri.
Ne fark ettim? Doğru.
Birikir, onlar büyük hayat dersleri olurlar. Beraberce yaşadığımız, hatırladığımız büyük bir hatıra olurlar. Dolayısıyla ben bu miras olarak yazılı bir şeyler bırakmayı, yazılı bir eser bırakmanın çok çok kritik öneme sahip olduğunu düşünüyorum. Buna dikkat edelim. Yani bu bizim kültürümüzde olan bir şey. Bir şekilde yazılmış zamanında. Şimdi tabii bir yandan şifailik de var, kültürümüzde var diyorum ama bir yandan şifailik de var. Keşke daha çok yazılsa ama hiç yazılmamış değil. Bir de yazılanları okumakla alakalı bir alfabe engelimiz söz konusu, okuma engelimiz var. Ama artık yeni dönemde mutlaka ama mutlaka kendimizle alakalı, yaşadıklarımızla alakalı bir şeyler biriktirmemizde fayda var. Bir de hiçbir şey boşa gitmiyor. İnsan bir yazı yazar, onu bir şişenin içine koyar, atar denize, ya kaç sene sonra kimden, nereden çıkar?
Meçhule gönderilen mektuplar.
Aynen öyle. Evet. O yüzden şimdi iyi niyetle, ihlasla, samimiyetle güzel bir şeyler kaleme alırsınız. Hiç kimse okumaz, görmez, fark etmez dersiniz. Bakarsınız ki 100 yıl sonra, 200 yıl sonra.
Öyle bir adresiyle buluşur
öyle,
ki.
Öyle bir adresiyle buluşur. Öyle çok hayra vesile olur
tabii
ki. Defterde devamlı bir şeyler de yazmaya devam ediyor tabii, bakarsınız.
Tabii, tabii.
Yani siz gitmişsiniz.
Içeriyor.
Beden bu dünyadan ayrılmış ama defter kapanmamış. Defterin hala sağ tarafı işliyor. Ne büyük bir nimet, ne büyük bir devlet. O yüzden ben bunun kolaylıkla geçiştirilecek, ya yapsak iyi olur aslında falan deyip sonra unutacağımız bir şey olmaması gerektiğini paylaşmak isterim dinleyicilerimizle.
Şunu soran dinleyicilerimiz olabilir. Nereden başlamak lazım? Ne diyorsunuz hocam? Ne yazalım?
Uzatmaya gerek yok bence. Kısa hemen bir. Şimdi bugünden başlayabiliriz. Bugünden başlayalım. Geriye gidebiliyorsak gidelim. Çünkü bazen insanlar şöyle düşünüyor. Evet, yazayım, çocukluğumdan başlayayım. Bebektim, küçüktüm, ufacıktım vesaire. Bu kadar böyle geriye gitmeye gerek yok. Ha, enerjimiz var, vaktimiz var, yapacak bir işimiz yok. Gidin geriye, gidebildiğiniz kadar gidin. Ama bir şeyden başlayacaksak bu tür şeylerde özellikle en kolaydan başlamak lazım. En kolay nedir? Bugündür. Bugünden başlayalım. Bugün ne öğrendik?
Var.
Kısa kısa yazalım. Vaktimiz varsa özellikle bazı insanların vakti oluyor. Emekli oluyorlar. Çocukları evlendirmiş oluyorlar. Evde biraz daha geniş imkanları olmuş oluyor. Ne yapacaklarını bilemiyorlar. Sosyal medyada, televizyon başında ömürlerini tüketiyorlar. O insanlar mümkün olduğu kadar ömürlerini televizyon başında tüketmesinler. Otursunlar, yazsınlar. Yazamıyorlarsa ses kaydı tutsunlar. Şimdi onlar bile çok kolay artık. Evet. Ses kaydı bile tutulabilir. Ses kaydı tutsunlar ama onlardan geriye bir bilgelik, bir tecrübe kalmış olsun. Bu noktada da işte bahsettiğimiz örnekler çok dikkat çekici örnekler. Yani Aşçı Dede'nin örneği, bu Calvet'in örneği, Mehmet Mencet Bey'in örneği. Öyle. Bunun gibi çok çok güzel örneklerimiz var. Bu güzel örnekleri muhakkak gündeme almak lazım. Bugün bir şey okudum sabahleyin. Çaka Bey var biliyorsunuz.
Evet.
Türk donanmacılığında en önemli isimlerden bir tanesi. 1097'de zannediyorum vefat etmiş. Yani 1000 yıl önce vefat etmiş. Çok önemli bir kumandan, çok önemli bir adam. Hakikaten bizim tarihimizde yer alması gereken, çok önemli isimlerden, tanımamız, bilmemiz gereken kritik, kıymetli isimlerden bir tanesi. Hayatına bakıyorum, diyor ki hayatıyla alakalı çok bilgi yok. Bir tek diyor, Bizans kralının kızının notlarından onunla alakalı bilgi alıyoruz. O da yazıdan dolayı ismi Çaka Bey midir, Çakan Bey midir? Bir tereddüt var. Muhtemelen Çakan Bey'dir. Son yıllarda yapılan araştırma Çaka Bey değil, Çakan Bey olduğunu söylüyor vesaire diyor. Çünkü Bizans'a esir kalmış. O Bizans'a esir kaldığı için sarayda yaşamış bir süre. Ondan dolayı kral ve kızı, ailesi tanışmışlar, tanıyorlar, biliyorlar ve not almışlar. Onlar not almasa elimizde eser yok.
Doğru.
Çaka Bey'i bilmiyoruz, tanımıyoruz. Yani bu bir talihsizliktir. Bu çok üzücü bir şeydir. O yüzden bu kaynaklarımızı, insanlarımızı başkasının yazması yanlış, uygun olmayan, doğru olmayan bilgilerle buluşmayı da onları yanlış bir şekilde, yanlış kaynaklardan öğrenmeyi de beraberinde getiriyor. O yüzden böyle şeylerle karşılaşmamak için muhakkak yaşadıklarımızı, tanıdıklarımızı, özellikle gördüğümüz güzel büyük insanları, onların hallerini, sözlerini, davranışlarını, tepkilerini, cevaplarını muhakkak yazmamız lazım. Kendi hayatımızda yazacak bir şey bulamıyorsak etrafımızdaki güzel insanların, büyük insanların, öğrendiğimiz insanların bilgilerini yazalım. O da çok büyük bir hazine.
Tabii. Süheyl Ünver Bey o kadar kıymetli şeyler yazmamış olsa, o defterleri tutmamış olsa bugün kültür ve medeniyet dünyamızda ne büyük bir eksiklik olurdu.
Tabii,
kim bilir.
O dönemde alay geçiyorlar Süheyl Ünver. Bazen insan şöyle düşünebilir. Ya benim hayatım o kadar olaylı bir hayat değil. Çok bir şey çıkmıyor. Yazamıyorum. Ne yazsam aklıma gelmiyor diye. Bu bir akıştır. İnsan yazmaya başladıkça, yazdıkça bir sürü malzemenin çıktığını görür. Hiç kimse esasında bomboş bir hayat yaşamıyor. Bu zihin, bu kalp bir sürü şeyi öğütüyor. Yeter ki yanlış malzeme vermeyelim, yanlış beslemeyelim zihnimizi ve kalbimizi. Doğru bir şekilde beslediğimiz zaman türlü şeyler karşımıza çıkar, yazacak şeyler buluruz. Ama burada belki tefekkür de çok önemli, ibret almak çok önemli. Yani yaşadıklarımızla alakalı, karşılaştığımız şeylerle alakalı neler düşünüyoruz, neler tefekkür ediyoruz, ne tür ibretler alıyoruz, ne tür dersler çıkartıyoruz. Bu noktada zihnimizi biraz zorlamamız lazım. Sonuçta zihin ne hangi yöne yöneltilirse o tarafa kesmeye, o tarafa çalışmaya başlıyor. O yüzden zihnimizi biraz daha ders almaya, ibret almaya, tefekkür etmeye yönelik çalıştırmamızda fayda var. Sonra o mahsuleyi, o çalışmadan, o gayretten ortaya çıkan ürünü yazmış oluruz. Yazmamız da zihnimizi bu anlamda daha da keskinleştirir. Ama hiç bulamadık. Yani hiç aklımıza bir şey gelmiyor, bir şey fark etmiyoruz, zorlanıyoruz. O zaman karşılaştığımız güzel insan olur, öğrendiğimiz güzel bir söz olur, güzel bir hal olur, dikkatimizi Tabii. çeken güzel bir hal olur. Aynı dönemde yaşadığımız muhasırımız bir büyük insan olur. Onları da yazmak çok kıymetli hazineler olur. Onları yazabilmek için belki onların peşine düşmek Öyle. Çok kıymetli olabilir. Yani nasıl yaşıyorlar, ne yapıyorlar, nerede duruyorlar, ne anlatıyorlar, ne konuşuyorlar. Bu anlamda her şehrin büyükleri var.
Kesinlikle.
Her şehrin güzel insanları var. O güzel insanları ne kadar takip edersek, çok meşhur olmalarına gerek yok, çok bilindik olmalarına gerek yok. Kendi halinde bir insan olabilir, bir esnaf olabilir. Bir meczup olabilir veya bir hoca efendi olabilir, bir öğretmen olabilir, herhangi bir insan olabilir. Ama biliyorsak ki bu insanın özel halleri var, güzel halleri var, alışkanlıkları var, ilişkileri var, sözleri var. O insanlardan istifade edebildiğimiz kadar edip onları yazmamız çok çok kıymetli olacaktır.
Öyle hocam, sizi dinlerken gözümün önünden misal Mustafa Özdamar Bey'in kaleme aldığı çok güzel otobiyografi kitapları vardır. Yani onlar geçti. Mesela Yaman Dede'yi, ondan sonra Hacı Veysade Efendi'yi ve daha böyle Mahir İz Hoca'yı. Elbette talebeleri, sevenleri yakından tanıyordur. Ama mesela Mustafa Özdamar Bey o kadar kıymetli eserler bu manada, onları yakından tanıyan, bilen, sevenlerle güzel güzel mülakatlar yaptı, yazdı ve çok da büyük teveccüh
Tabii.
gördü bu kitaplar.
Bir de birinci kuşak tanıyor, ikinci kuşak hiç tanımıyor.
Hiç tanımıyor.
İkinci kuşak nereden öğrenecek kitap ya. Olmazsa?
Aynen öyle. Allah razı olsun. Ertuğrul Düzdağ Bey, Ali Ulu Kurucu hocamızı saatlerce konuştuğumuz 5 ciltlik hatıralar çıkarttı. Evet. Ali Ulu Kurucu'dan hatıralar.
Çok emekli. Medine'ye gidiyor malum.
Ya.
Ali Ulu Kurucu Efendi Allah rahmet etsin Medine'de yaşıyor. Ertuğrul Bey Medine'ye gidiyor.
Tabii.
Medine'de çok büyük zorluklarla, çok büyük engellerle karşılaşıyor. Tabii. Ve ısrar ediyor, devam ediyor. Yakında da gayretli insanlar var.
Öyle kesinlikle.
O gayretli insanlar da onu teşvik ediyorlar. Neticede Tabii. çok büyük fedakarlıklarla o eserler ortaya konmuş oluyor. O Öyle. Yüzden çok çok önemli bu eserlerin ortaya çıkması.
Çok. Allah razı olsun.
Yani birinci kuşak için dediğim gibi bunlar hepimizin bildiği şeyler.
Tabii tabii. Ama
vesaire gibi bakılıyor ama ikinci kuşak için olağanüstü kıymetli Tabii. bilgiler.
Sahibül Vefa Musa Efendi ile Altınoluk Dergisi Yazı İşleri Heyeti 1996 sonu 97 başında hocam bir uzunca bir mülakat yapıyorlar. O zaman dergide yayınlandı. Sonra bu Allah Dostu'nun Dünyası'na adıyla kitaplaştı. Ama ne kadar kıymetli hayatından çok, hatıralar,
çok,
yaşanmışlıklar,
tabii.
çok güzel örneklikler. Şimdi geriye bunlar kalıyor.
Aynen öyle. Yani bir de bu tür kitaplar 100 cilt, 1000 cilt kitabın yerine geçer. Çünkü
Gerçekten
o kadar
öyle.
Birikim söz konusu, onların süzülmüş hali söz konusu. O yüzden ben bu tür kitaplardan çok istifade ediyorum, çok okuyorum. Ve Altınoluk'ta da yine röportajlar yapıyorum.
Mülakatlar tabii.
Onları da okuyorum böyle keyifle, zevkle.
Onlar da kitaplaştı biliyorsunuz. Allah'ı hatırlatanlar adıyla.
Öyle mi ben onu bilmiyordum.
Selman Tanbey'in imzasıyla.
Çok güzel, harikulade bir çalışma öyle. O. Ben doğrusu çok istifade ediyorum o dergide yayınlananlardan. İnşallah kitabını da alayım. Netice şunu diyeceğim. Sadece ama okumayalım. Aynı zamanda yazalım.
Yazalım.
Bizler de yazalım. Dediğim gibi hiç kimse istifade etmese biz istifade ederiz. Hiç kimse okumasa çoluk çocuğumuz, torunumuz okur. Eskiler yazarmış, derlermiş ki Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamdolsun. Peygamberine, âline, ashabına salat ve selam olsun. Sevgili yavrularım, evlatlarım, Allah'tan korkun. Bu dünya hayatı geçicidir. Bu dünyanın gafletine düşmeyin. Bu dünyada sizi yoldan çıkaracak şeylere kendinizi kaptırmayın. İşte ihanet etmeyin, yalan söylemeyin, şunu yapın, bunu yapın diye baya böyle
evet.
hayat tavsiyesi verirlermiş. Bu dünyada neye dikkat Çok edilsin güzel. Diye. Bu önemli bir şey. Bu niçin önemli biliyor musunuz? Bir hoca efendinin, bir alimin, bir büyük zatın kitabında bunlar yazıyor mu? Yazıyor. Ama babam da bunu hususen bize tavsiye ediyor. Babam da buna dikkat çekiyor. Babam da böyle olmamızı ister sözü hiç tanımadığımız, aynı dönemde ya da 100 yıl, 1000 yıl önce yaşamış bir hoca efendi sözünden, bir alimin sözünden çok daha kıymetli. Babam böyle olmamızı ister. Babam bizden razı olmaz, dedem bizden razı olmaz. Dedem bize böyle bir miras bırakmadı. Sözü irtibat kurma anlamında, bağlantı kurma anlamında çok daha etkili olacaktır. O yüzden mutlaka yazalım.
Hilmi Yıldız Hoca'nın bu manada çok uzun
notları
yıllar, notları, evet, tabii, notları altına dair bir şeyler okumuştum.
Evet.
Değil mi?
Hilmi Hoca'nın, Hilmi Hoca Efendi'nin çok notları vardır. Evet. Çok uzun uzun yazdığı notlar vardır. Henüz açığa çıkmış değil. Ama
yakınlarınca da malumdur, değil mi?
Yakınlarınca evet, malum. Her şeyi. Evet, ama o, ziyan olmaz o notlar.
Muhak olmaz tabii. Olmaz. Bu hafızayı da diri tutan bir şey.
Kesinlikle tabii. Yani en çok bize yarayacak bir şey esasında. Yani başkalarından ziyade bu dünyada en çok bize yarayacak. Ama öte dünyada da belki en çok bize İnşallah. Yarayacak amelimiz olabilir.
İnşallah. Çok kıymetli bir program oldu yine. Allah razı olsun. Bu programlardan da geriye inşallah başta sizin sonra nasibimiz varsa bizlerin de hanesine sadakayı cari olacak. Güzellikler kalsın dinleyicilerimizin dualarıyla diyelim. Ve çok teşekkür edelim kıymetli hocam. Değerli dinleyenlerim, sizlere de çok teşekkür ediyoruz. İnsan bu programımıza göstermiş olduğunuz yüksek alaka için. Sosyal medyada bu programdan düştüğünüz çok güzel notlar var. Onları paylaşıyorsunuz, çoğaltıyorsunuz. Allah razı olsun. İyi ki varsınız. Çok sağ olun. Haftaya aynı saatlerde yine Kalbin Sesi Erkam Radyo'da yeni bir İnsan bu programında huzurlarınızda olabilmek dileği ve duasıyla diyelim. Allah emanet olun. Kulağınız bizde olsun efendim.